قاری ve insan.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için buyurdum. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkatle silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
İnsan programına hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Teknik yapımda sevgili Yusuf Özbakır sesimizi size ulaştırıyor ve ben Deniz Fehim Harmanşa program sunuyorum. Öncelikle hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah.
Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sıcak yaz günlerinde yoğun programlarınız var. Takip ediyoruz sizi.
Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
Evet.
İzine çıkamayınca programlar devam ediyor.
Evet, sevgili dinleyicilerimiz de sağ olsunlar. Boş bırakmıyorlar sizleri. Maillerle, telefonlarla.
Ben de onlara muhabbetlerimi, hürmetlerimi, evet, saygılarımı sunuyorum. TGDT FM dinleyicileriyle de beraber olmak ayrı bir mutluluk, evet, veriyor insana. Evet.
Biz, evet, de bir haftayı böyle iple çekiyoruz. Hem sizlerle hem dinleyicilerimizle beraber olmak için.
Estağfurullah, çok teşekkür ederiz.
Evet, hocam şimdi programa girmeden önce her zaman olduğu gibi iletişim bilgilerimizi hatırlatmak istiyorum dinleyicilerimize. Elektronik posta adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr, tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve diğeri ahmet@ahmetsimsirgil.com, ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam bugün sizi dediğim gibi takip ediyoruz ya, Silivri cezaevindeydiniz. Malum 24 Temmuz basın bayramı.
Basın bayramı dolayısıyla.
Bu vesileyle, evet, bir konferansa davet edildiniz. Şimdi ülkemizde konuya giriş şöyle yapmak istiyorum. Birçok sivil toplum kuruluşları var. İnsanları, kurumları birbirine daha iyi anlatabilmek için ve bazı insanlara faydalı olabilmek için yine bu derneklerimizden birisi de Kader Mahkumları Derneği. Çok sevgili dernek başkanımız Necdet Yüksel Bey ile beraberdiniz. Onların davetiyle Silivri Cezaevinde bir konferans verdiniz.
Evet.
Biraz buradan isterseniz neler oldu, neler yaşadınız, nasıl bir atmosfer vardı? Buyurun hocam.
Tabii ben de derneğin daveti dolayısıyla, evet, onlar kendileri görüşmüşler Silivri cezaeviyle de. Oranın da arzu ve isteği doğrultusunda orada mahkumlarla birlikte bir gün geçirmiş olduk. Bu sivil toplum kuruluşları deyince gerçekten çok son yıllarda, son dönemlerde önem kazanan ve bana göre son derecede hizmetleri açısından hemen hemen milletimizin ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet verebilen çok değişik dernekler kuruluyor. Ve bu derneklere gerçekten insanımızın sahip çıkması lazım. Biz vakıf medeniyetiyle dünyaya örnek olmuş bir milletiz. Özellikle bizim eskiden beri gelen vakıflarımız var. İnsanlar için, hayvanlar için, askeri için hemen hemen her alanda biz vakıf kurmuş bir milletiz. Yani akla zarar gelebilecek, bu da olur mu denecek noktalarda bile biz vakıflar kurmuşuz. Hemen her işi milletin vakıflar ihtiyaç duyduğu hemen her alanda vakıflar meydana getirmişiz ve insanın mutluluğunu esas almışız.
Belki de bu konuda dünyaya ilk örnekleri biz verdik değil mi hocam? Tarih olarak.
Tabii ki İslami dini dönemde daha eskileri de bunların var ama bunların en mükemmeliyet ulaşmış şeklini Osmanlılar meydana getirmişlerdir diyebiliriz. En ileri derecede hemen hemen her alanda. Dolayısıyla bugün tabii modern dünyada vakıfların bu noktasını derneklerde, sivil toplum kuruluşları, STK'lar diyoruz, sivil toplum kuruluşları. Bunlar da daha çok dernekler vasıtasıyla faaliyet yürütüyorlar. Şimdi bizim insanımız dernek dediği zaman böyle bir kenara çekilme noktası. Halbuki dernekler eski vakıfların bir noktada daha günümüzdeki modern haliyle Avrupa Birliği tabii çalışmaları onlarla beraber faaliyetlerde bulunma noktasında da düşündüğümüz zaman onların vazifelerini yürüten kuruluşlar diye değerlendirebiliriz. Şimdi ben de yeni tanıştım. Oralara kitaplar veren, cezaevlerine, oradaki mahkumlara kitaplar dağıtan bir yönüyle tanıdım. Tabii onlar kendilerinden konuşmacı istedikleri zaman onlar da bizim ismimizi verebilir miyiz? Memnuniyetle tabii gidip görüştük. Benim biliyorsunuz özellikle bu tip konferanslar konusunda çok fazla davetler alıyorum ve onlara da fırsat ve imkanım oldukça gitmeye çalışıyorum. Şimdi orada tabii kader mahkumlarını belki biraz yumuşatmak için söylüyor. Aslında her suçun mahkumu vardır.
Evet.
Hani onu o şekilde belki söylemek şey bir ifade değil ama böyle bir yumuşak onlara belki de kazanmak
için,
kucaklamak için böyle bir isim verdiğini düşünüyorum. Necdet Yüksel Bey neticede Samsun'un Terme ilçesinden bir kişi. Ama bir kişi bir şeyi dertleniyor, sıkıntısını hissediyor ve bir dernek oluşturuyor ve o insanlarla toplumu kaynaştırma veya o insanı topluma hazırlama, topluma kazandırma diye bir yükümlülüğün altına giriyor. İşte bu noktada takdir edilecek bir yönü var. Ve ona sahip çıkıyor orada yerel bir gazete, Cengiz Bey vardı. Yani kendisine sahip çıkıyorlar. İnsanlar kendisine yiyecek veriyorlar, giyecek veriyorlar, oraya ulaştırılmak üzere kitap veriyorlar. Ve orada bana çok mektuplar gösterdi. Oradaki insanlar bazen bir musibet bir nasihattan iyidir dercesine oraya düştüğü zaman daha farklı bir düşünebiliyor. Neden ben buraya düştüm diyor. Topluma kazanmayı da düşünüyor. Biz bazen gazetelerde çok büyük bir olay işitiriz. Yani çok katliam denir derecesinde. Hani seri katil denir farklı bir şeydir. Evet. Topluma çok yer eder. Öyle bir hadise vardır. Ve insanlar cezaevi denildiği zaman hep böyle düşünür. O hatırına gelir. Halbuki çok sudan sebeplerle de ve bir takım belki işte öfkeyle kalkan sinirle oturur misali böyle bir yanlışın içerisinde. Hepsi öyle değil. Değişik sebeplerle düşmüş insanlar da var. Dolayısıyla bunların her birisine çok yanlış ve kötü bir düşünce içerisinde değil, onları sahiplenmek ve kazandırmak noktasında bakmak lazım geldiğini bugün bizzat gördüm. Evet. Yani konuştuğumuz zaman insanların ilgiyle, alakayla dinlediklerini, kitaba merakını, oraya gelmesini istediklerini bunları yaşadık. Ve bu dernek, derneğe ve Necdet Yüksel Bey'e de gerçekten takdir ettim onları, bu faaliyetlerini ve çalışmalarını. Kendilerini desteklemek lazım.
Evet.
Tabii bir basın bayramı, bir basın bayramı 24 Temmuz 1908. Aslında bu da enteresan, çok değişik ilginç bir tarih. Basın bayramı demişler. Neden? Bunu da okuyucularımızla paylaşmak gerek. Şimdi dinleyicilerimiz de kitabımızı okuyanlar olunca bizim dil sürüşüyor hafta boyunca.
Hem okuyanlar hem dinleyenler hocam.
Dinleyenler şimdi Abdülhamit Han'ın bir noktada kılıcının elinden alındığı, devlet başkanlığının kırıldığı, tahttan indirildiği değil de kırıldığı bir dönem itibariyle 1901 yıl geçmeden de tamamen tahttan indirilecek. 24 Temmuz 1908 ikinci meşrutiyetin ilanı.
Evet.
O güne kadar sansür memurlarının denetiminden çıkıyordu gazeteler. Yani sansür memurları vardı.
Şimdiki Rütük gibi.
Rütük gibi. Hali. Rütük'e benzer. Rütük bunun belki modern bir hali. Ve onlar bakıyorlardı, okey veriyorlardı ve öyle çıkıyorlardı. 24 Temmuz 1908'de ikinci meşrutiyet ilan edildiğinde yine sansür memurları oraya gittiği zaman artık gazetedeki insanlar matbuat hürdür, artık meşrutiyet ilan edildi, matbuat hürdür dediler ve bu görevlileri içeriye almadılar. İşte bu bir basın bayramı
ilan edildi
ve o tarihten itibaren de kutlanmaya başlandı. Ancak tabi o tarihten itibaren kutlanılıyor da, o tarihten hemen iki ay geçmeden, bir ay geçmeden bu nereye geldi, o sansür işi nereye geldi, onu kimse
soran yok.
İkinci Abdülhamit Han dönemine ve onun sansür memurlarına rahmet okuttular İttihat ve Terakki. Nerede öyle yazı yazmak? Nerede fikir hürriyeti? Nerede sözler? Şimdi bu fikir iklimi, fikir dünyası, düşünce dünyası diye ifade edilir. Halbuki Abdülhamit Han fikir dünyasına, düşünce dünyasına hükmetmiyordu. Onu önlemiyordu.
Evet.
Devlete zarar veren noktalara, devlete yıkıcı noktalara, yıkım noktalarına ona bakıyordu. Yani bir adamın maksadı, o yazıdaki maksadı devlet yıkıcılığı ve bozgunluğu mu? Yani biz burada sanki hep İttihat ve Terakki bir şeyi bayram diye böyle lanse etti. Aslında buna da çok dikkat etmek lazım. Rahmet okuttular. Adamlar konuşamadı. Mecliste konuşamadı, bırakın onu. Mecliste başbakanlar öldürüldü. Bırakın artık gerisini, basının ne hale düştüğünü söylemeye bile gerek yok.
Evet.
Mecliste konuşamaz hale geldiler. Mecliste tartışamaz hale geldiler. Asıl basın bayramının ne zaman çıktığına bakmak lazım. Sonra yani burada gerçekten fikir ikliminin, fikir dünyasının, fikirlerin açık olması lazım ki bunu Abdülhamit Han döneminde çok rahat bir şekilde ifade edebiliyorlardı. Oysa ondan sonra bunları dile getirmek dahi belki de adamın düşüncesine gem vuracak hale geldiler. Böylesi bir düşmanlık oluştu ve tamamen neredeyse fikir sıfıra indirildi. Düşünce dünyasına gem vuruldu. Böyle bir şey. Dolayısıyla burada 24 Temmuz 1908 basın bayramı derken bunun ben çok dikkatli değerlendirilmesini düşünüyorum. Ki bugün söylediğiniz gibi Rütük de buna bakarken neyi hedef alıyor? Acaba bu bir insanlığa zarar mı? Bu haber insanları bedbinliğe, çaresizliğe mi itiyor? İnsanların manevi ruh dünyasını çökertiyor mu? Değil mi?
Evet.
Umumi, yani siz bir haber veriyorsunuz, şok haber, son haber, şok haber. Yani haberi veriş şeyiniz öyle bir şey ki bunu milyonlarca insan seyrediyor.
Çoluk çocuk
izliyor. Ve bir anda insanın ruhi yapısı bunalıyor. Bugün hastalıkların %80'i 90'ı stresten.
Evet.
Yani bu haberler insanı ne kadar strese sürüklüyor? Ne kadar ruh dünyasını etkiliyor? Bunları ciddi manada psikologlar, sosyologlar incelemesi lazım, ortaya koyması lazım. Peki ne kadar sosyologların, psikologların bu incelemesiyle acaba Rütük ve gazeteler bunlara göre kendilerini adapte ediyorlar ve yönlendiriyorlar?
Evet, bu da tartışılması gereken.
Yani, hem de çok ciddi tartışılması gereken şeyler. Ha, ben yazdım oldu.
Evet.
Kendisinin bir haberi verilmediği zaman basın susturuluyor mu? Dünyada siz bir güç haline geldiğiniz zaman basın şu güç diyoruz değil mi? Yani bir iktidar vardır, devlet vardır. Devletin iktidar vardır, iktidar. Basın bir güçtür, yargı bir güçtür, asker bir güçtür falan deriz. Şimdi güç, güç olan diğerini ezmek manasına gelmiyor ki.
Evet.
Veya ben güçlüyüm, benim dediğim olacak diye bir şey yok. Yani milletin ve devletin faydasına olabilecek şeylerde. İşte bu noktada sivil toplum örgütleri çok önemli. Yani bazı hususlarda Rütü'ye ve bir takım yerlerde yanlış olanı sivil toplum örgütleri, dernekler, vakıflar bazı şeyler dile getirmek suretiyle mani olabilirler.
Evet.
Yani asıl şeyin elinde tuttuğu insan kendi sahip çıkabilmeli. Mesela Hürriyet, Abdülhamit Han döneminden önce hep bir hürriyet vardı. Namık Kemal sonra diyor ki ne efsünkârimişsin sen ey didarı hürriyet. Esiri aşkın olduk, gerçi kurtulduk esaretten. Yani bir esaretten kurtulduk da sen ne efsünkârimişsin, ne sihirli bir kelimeymişsin. Biz senin esiri aşkın olduk şimdi de diyor. Hürriyet derken aslında hürriyetinin elinden gittiğini görüyor. O hürriyet hani sebebiyle.
Hep böyle iftira ederler ya Abdülhamit Han istibdat dönemi diye. Siz de anlatmıştınız.
Evet, yani adına halbuki öyle uzun süreli konuştuk bunları.
Kendisi tahttan indirildikten önce 200'den fazla gazete yayınlanıyordu aleyhinde.
Evet, yani evet.
Eğer yani, baskı olsaydı çıkartırmazdı.
Ve fikir, bunları. Onların fikir değil ve yabancılara karşı mesela Ermenilerle işbirliği yapıyorlardı.
Evet.
Bulgarlarla işbirliği yapıyorlardı. Yıpratmaya yönelikti. Evet. Ve Abdülhamit Han'ın sansürü bunlaraydı. Yoksa fikirlere değil, devletin daha iyi olması için, daha güzel olması için, ekonominin canlanması için, tekniğin ilerlemesi için, talebelerin okulması için, eğitimin daha canlı bir hale, daha etkili bir hale gelmesi için, gençlerin Avrupa'ya gidip yetişmesi için yazılan hangi yazıya
hayır
acaba dedi. Hayır mesela denildi ve mani olundu? İnsanlar acaba Abdülhamit Han'ın sansür koyduğu hangi yazıları biliyorlar ve görüyorlar? Yani ortada bir konuşma. Sansür konuşmak ve yönlendirmek. İşte biz bu ideolojik olarak söylenen sözlere karşı çok dikkatli olma lazım. Hangi, nelere karşı çıkıyordu, nelere söylüyordu?
Evet.
Sen bir taraftan İttihat ve Terakki Ermeni komitacılarıyla işbirliği yapacak, devlet düşmanlığı yapacak, isyanları körükleyecek ve ona karşı. Bugün hangi devlet acaba kendisi için bir isyana müdahale eder? Yani var mıdır böyle bir basının her türlü kendisine karşı düşmanlarını öven, tahrik eden, acaba hangi basın dünyada var mıdır bugün modern basında,
evet,
modern devletlerde günümüzde? He? Yani günümüzde. Bizde mesela bugün Avrupa'da bazı ülkeler ne diyorlar? Ermeni soykırımını kabul etmezsen içeriye alınmazsın diyorlar bugün, evet, Avrupa'da değil mi mesela?
Evet.
E şimdi nedir bu?
Bunu nereye koyacağız değil mi?
Bunu nereye yerleştireceksin? Var ve ayrı konu, diğeri ayrı konu. Evet. Ama şunu alabiliyorlar.
Evet, maalesef.
Evet.
Evet hocam. Cezaevler hakkında genel bilgi nasıl? Oradaki ruh halleri, insanları nasıl gördünüz? Sizi etkileyen olaylar oldu mu orada? Biraz mesela konuşurken
evet, şimdi,
neler hissettiniz?
Nelere mesela?
Yani her zaman olan şeyler değil bunlar herhalde.
Şimdi çok önemli. Tabii burada öncelikle biz şöyle baktım. Oradaki insanlar netice itibariyle bir takım faaliyetlerden tecrit edilmiş, dışarıya çıkamayan, belli noktada yaşayan insanlar.
Evet.
O insanlara karşı sizin öncelikle moral vermeniz lazım ve bir takım konuşmalar yapmanız lazım. Ben hayatın bir dünyanın bir hapishane olduğunu söyledim.
Genel çerçeve olarak.
Genel çerçeve itibariyle dünya ki hadis-i şerif vardır malum, dünya müminin zindanıdır denir.
Evet.
Yani zindan hapishane işte demektir. Adem Aleyhisselam cennetten çıkartıldı ve dünyaya gönderildi. Ne olarak? Sürgün yeri.
Evet.
Sürgün. Yani dolayısıyla dünya büyük bir hapishanedir. Ve dünyanın konumunu belirttim. Alemler içerisindeki konumunu ifade ettim. Mesela dünya, uzaya çıktığınız zaman siz dünyayı bir nokta gibi görüyorsunuz.
Evet.
Dünya bir nokta bile değil belki uzayda. Değil mi? Yani dünyayı bir büyük gemi olarak düşünmek lazım. Şöyle uçakla 8000 yükseldiğiniz zaman dev gibi bir gemiyi denizde nokta gibi görüyorsunuz. Belki göremiyorsunuz.
Belki de göremiyoruz. Evet.
Belki de göremiyoruz. 10.000'e çıktığımız çok bayağı alçaldığı zaman gözüküyor böyle nokta gibi. Peki dünyada uzaya çıktığınız zaman bir nokta gibi, uzayın çok yüksek derinliklerine gittiği görünmüyor da. Yani öyle bir hale, ışık, bir ışık değil mi? Büyük, evet, gezegenler bir ışık gibi gözüküyor. Bir nokta halinde gözüküyor. Dünyadan çok daha büyük gezegenlere biz baktığımız zaman çoğunu göremiyoruz. Veya bir nokta gibi görüyoruz. İşte bu dünyanın halini düşünmek lazım. Ve insan olarak biz bunun neresindeyiz? Bir büyük gemi. Dolayısıyla bu geminin içerisinde insanlar bir yerlerde duruyor. Kimi kaptan köşkünde duruyor. Kimi geminin İşte güvertesinde duruyor. Kimi temizlik işlerinde çalışıyor. Kimisi insanlara eğitim veriyor, yetiştiriyor. Ondan eğitim alanlar var. Geziyorlar bu büyük gemide. Dolaşıyorlar. Kimisi işte bir şeyler yetiştiriyor, satıyorlar, yediriyorlar, içiriyorlar. Bazen kimisine de ceza veriyorlar. Kameradan dışarı sen çıkma diyorlar. Orada oturtturuyorlar. Bir yanlış yapan bir kimse olursa. Ama hepimiz aynı gemide yol alıyoruz. Ve aynı gemide gidiyoruz. Dolayısıyla sizin ve bizim için, herkes için bu dünyanın bir hapishane olduğunun altını çizdim. Bunu biraz daha delillendirmek lazım değil mi? Hani bir,
evet,
sözü söylediğiniz zaman biraz delillendirmek lazım. Mesela Osmanlı'da hapishanelerin olmadığını, işte bu anlayış sebebiyle Osmanlı'da hapishanenin olmadığını ifade et.
Hiç mi yoktu hocam?
Hiç yoktu. Osmanlı'da hapishane diye bir şey yoktu.
Karakol vardı ama.
Eskiden kalma, Bizanslardan kalma falan. Mesela Yedikule hapishanesine evet. gönderilir. Bizans'tan kalmadır. Hmm. Osmanlı'nın kendisinin böyle bir hapishane tanzimatla başlamıştır. Hmm. Hapishane geleneği ve şeyi yoktur. Çünkü hapiste olan bir kimseyi yeniden hapse atmak istemez. İşte dünyayı hapishane görmek,
evet.
öyle bir kişiyi, mesela Adem Aleyhisselam nasıl sürgüne gönderildi gibi bir anlayış varsa, evet. Osmanlı da sürgüne gönderiyor. Yani bir adam bir yerde fitne çıkartıyor, huzursuzluk veriyor, o adamı alıyor, Malkara'ya sürüyor.
Ha, Fizan'a sürüyor.
Fizan'a sürüyor.
Falan.
İşte Tokat'a sürüyor. Yani mesela evet. İstanbul'daki, Tokat'taki bir adamı da Trabzon'a sürer.
Devlet adamlarını da
yani bunun buraları sürgün yeri gibi değil, yerinden uzaklaştırmak. Devlet adamları oluyor bu. Başka mesela kötü yola düşmüş kadınlar olabiliyor, farklı şeyler olabiliyor. O oradaki toplum onu benimsiyor, kabul ediyor, yetiştiriyor, farklı şeyler. Yani Osmanlı'da kişinin menfaatine, faydasına olarak düşünülüyor. Kişiyi kabullenme, kişiyi yetiştirme, o toplumun onu kabullenmesi, orada kazanma. Çünkü kendi burada ismi çıkan, belki insanlar ondan uzaklaşıyorlar, soğuyorlar, öte duruyorlar, hakkında birdenbire bir farklılık, uzak bir yere gittiği zaman, farklı bir yere gittiği zaman oradaki halk onun halini bilmiyor. O da kendisine yeni bir yol çizebiliyor. Bu bir imkandır. Evet. Yani bu ona bir imkan vermektir, fırsat tanımaktır. O kişi orada kendine yeni bir hayat, ona belki bazı vakıflar sahip çıkıyor. Yani bazı insanlar bir şeyler veriyorlar.
Yani derler ya, tebdili mekanda ferahlık,
ferahlık vardır. Belki böyle bir şey.
Evet.
Ama tabii ceza, bir de cezai müeyyideler vardır. Osmanlı'da işte hapishaneye siz atarsınız, yıllarca içeride yatırırsınız. Oysa Osmanlı'da bir de ceza müeyyidesi, çok çabuk işleyen bir ceza müeyyidesi var. Yani ceza bir caydırıcı, insanları korkutucu. Gerçekten cezaları ağırdır suçların. Gerçi Osmanlı bunu en hafifiyle vermeyi, Osmanlı kadıları, hakimleri en hafif noktasıyla, mümkünse bunu diyetini vermeyi, ödetmeyi, bu noktalara çok giderler. Ama Osmanlı'da suç oranı çok azdır.
Evet.
Yani suç ve suçun da cezası anında verilir. Dayaksa dayak, el kesmekse el kesmek durumuna göre. Fakat bunlar gerçekten azdır. Diyet noktası daha fazladır. Fakat onu bilmek, insanın böyle bir ceza verileceğini bilmek insanı caydırıcı
evet.
kılıyor.
Bugün bir genç bir arkadaşımızla beraberdik. Avustralya'dan gelmiş. Dedi ki trafik kuralları mesela ceza işlerini nasıl işliyor dedim. Sordum hayat nasıl diye. Genç bir çocuk 12-13 yaşlarında. Hocam tanısınız Ahmet Tekin diye.
Evet.
Dedi ki mesela bir ceza işlediniz. Bir kural. Ceza yazıldı, ödemediniz veya itiraz ettiniz. O iki katına çıkar hemen dedi. Ona da itiraz ettiniz. Üç katına çıkar. Dördüncü de hapishaneye koyarlar dedi. Müeyyide o kadar ağır dedi yani. Ya ben öyle, ödemeyeyim. Evet. Sonra öderim.
Sonra,
sen bilirsin. Hapise girersin dedi dördüncü de. Çok ilginç geldi bana. Türkiye'de maalesef.
Doğru. Mesela arabaları çekerken mesela arabaları yerlere bir yerlere kazalar çok az.
Evet.
Niye? Cezaları çünkü çok ağır.
Siz de yaşamışsınız değil mi?
Ben İsviçre'de. De onu yaşadım İsviçre'de. Yani arkadaşa işte çizginin o kadar dikkat etti ki arabayı yerleştirirken çizginin üzerine ne olur? Dedi öyle bir ceza gelir ki mesela insanlar bilet kimse şey almıyor. Ya gayet otobüse biniyorlar belli bir şey.
Evet.
Atıyor. Neden? Ya o bir defa ararlar ama 200 katını 300 katını onun alırlar o biletin karşılığını. İnsanlar onu bilir. Bu evet. caydırıcı.
Caydırıcı.
Peki ötede ne var? Demek o kadar güveniyor ki adalet var, adil.
Evet.
Adil olmak. Adil davranmak çok mühim. Adil olabilmek gerçekten çok önemli. Burası zor. İşte Osmanlı'da o adil davranma meselesini yapıyordu. Şimdi adil insan evinde de ev halkına karşı, çocuklarına karşı adil olacak.
Kendine karşı.
Belki. Kendine önce. Karşı adil olacak. Okulda talebelerine karşı adil olacak. İnsan her yönüyle adil olması lazım. Adil devlet, adaletli devlet olduğu zaman bizde ne derler? Kanunun kestiği parmak acımaz.
Değil mi?
Yani o sebeple sen adilsen, adaletliysen onu insanlar cezayı çekmesini de isterler. Bundan gocunmazlar, yüksünmezler. Yeter ki bazen öyle oluyor, adam 8 sene yatıyor ve beraat ediyor.
Evet.
6 ay yatıyor, beraat ediyor. 1,5 sene yatıyor, peki yattı, diğer kısımlar, ötekiler, onun o hürriyetinin alınması. Bunlar çok mühim olan hadiseler, hususlar. Adil olmalı, çabuk olmalı ve belki değişik suçlar var. İnsanlar gerçekten belki de içeride, ben bugün bu yönüyle de cezaevlerini ve bugünkü uygulamaları tebrik etmek isterim.
Evet.
Oraya gittiğimiz zaman mesela gördüğümüz hususlardan bir tanesi, orada öğretmenleri vardı belli noktalarda. Öğretmenleri var, onlarla görüşüyor, onların hallerine vakıf oluyor. Onları mesela kitap okumaya teşvik edebiliyor. Onları meşgul edici bir takım işlere ve faaliyetlere, yani İngilizce kursları.
İlginç.
El işi kursları.
El işleri değil mi?
Ben evet, yani el işi kursları. Değişik çalışmalar, yarışmalar, yani son
el
derece farklı
yapıyorlar.
Farklı.
El aletleri yapanlar var.
El aletleri yapanlar
araç
var.
Araç kereçler.
Çok farklı işlevler var. Bunlar gerçekten mesela işte bizim gibi mesela din adamlarından konferansçılar var. Oraya gidiyorlar, konuşuyorlar. Bu insanları topluma kazandırma noktasında çok ciddi. Eskiden infaz memuru dediğin zaman böyle korkunç görünüşlü, sanki işkence yapan bir adam. Bugün orada infaz memurları, polisleri, yeni yetişmiş üniversite mezunu insanları gördüm. Onlarla o kadar hemhal, onlarla o kadar hoş sohbet içerisindeler ki, yani o insanlar şaşırıyorlar ve hocam diyorlar, yani biz onların bir derdiyle ilgilendiğimiz zaman bizim gözümüzün içine bakıyorlar söylediğimizi yapmak için.
Ya.
Halbuki diğerinde sert davranış, karşıdaki de yani zaten oraya düşen insan bir takım sıkıntıları ve dertli, yani oradakine zıtlaştığı zaman artık hiçbir şeyi belki yapmayacak. O da daha şiddeti getirecek, şiddet başka noktalara getirecek. Dışarı çıktığı zaman belki de topluma daha düşman hale gelmiş bir insan ortaya çıkacak. Yani bütün bunlar mutlaka bazı cezaları yine düşünmek lazım. Hani çok böyle farklı farklı suçlar vardır. İnsanın hiç böyle affedemeyeceği hususlar vardır, şeyler vardır ama bir de genel düşündüğümüz zaman biz bunları konuşuyoruz.
Zaten sertlik sertliği getiriyor.
Evet.
Ama şu anlaşılıyor hocam. Siz de katılırsınız muhakkak. Osmanlı'da şu andaki mesela uygulama, hani din adamları geliyor dediniz, ilim adamları ve psikolojik işte bir sürü danışmanlar. Osmanlı'da belki bu bir önceki aşamada. Yani hapis zaten yok. Cezaevi yok. Kültür bunu zaten insanları böyle birbirine bağladığı için böyle bir sıkıntı yok herhalde, değil mi?
Evet. Sonra mesela biz yine bu arkadaşlara bugün İnsanlığın bir aile olduğunu, hani nasıl bir gemide bulunuyoruz, bir aile olduğunu üzerine çizdik. Ve bu aile bazen birbirine öylesine tanımadığı insanların kendisi üzerindeki faydalarını, kendisine yaptığı hizmetleri düşünmesi lazım geldiğini. Bazen hiç tanımadığımız, belki de düşman olduğumuz bir adama biz şükran borçlu olabiliriz. Üzerine durdum. Çünkü mesela her gün sabah yediğiniz bir ekmeği düşünün dedim.
Evet.
Bir ekmeği düşünün. Bu ekmeğin olması için toprak lazım. Çünkü siz buğday yetiştireceksiniz. Bunun yetişmesi için toprak lazım, güneş lazım, su lazım, hava lazım, rüzgar lazım. Bunlar olmasa bu olmaz. Bakın bunları Cenab-ı Hak bol bol vermiş bu nimetlere. Bu nimetleri düşünmek lazım. Artı kişiye özgü. Mesela bunun bir ekeni olması lazım, biçeni olması lazım, değirmene getireni olması lazım, değirmen lazım. Sonra onun un yapılacak, o unu ekmek, fırınlar lazım, fırıncılar lazım, onları bakkala getiren insanlar lazım. Sonra bu fırın eşyalarını yapanlar lazım, demircide, değirmendeki o aletlerin eşyaları işleyenleri, yapanları ve diğerlerini düşünün. Sizin yediğiniz bir ekmekte 100 kişinin hakkı var. Düşünün. Yani. Biz bunları tanımıyoruz. Belki bunlarla böyle karşılıklı karşılaşıyoruz. Belki aynı yerdeyiz.
Evet.
Bu tip bu nimetleri, üzerimizdeki bu nimetleri düşünmek, bilmek ve herkesi, insanlara bu adamın acaba giydiğim gömlekte mi bir etkisi var? Bindiğim arabada mı? Değil mi? Yediğim ekmekte mi? Yediğim meyvelerde mi? Günlük yediğimiz meyveleri ve gıdaları düşünsek, bizim günde belki de 1000 kişiye, 2000 kişiye şükran duyduğumuzu, kişi kendini bilmek gibi irfan olmaz. Yani insanın kendini tanıması, kendindeki nimetleri tanıması, nimetleri bilmesi ve onlara teşekkür borçlu olduğunu düşünmesi, işte bu insanları sevmeyi, insanlarla iyi geçinmeyi, insanlarla muhabbeti gerektirir. Diyerek böyle bir mesela açılım noktasını üzerinde durduk.
Çok güzel.
Ve yine mesela bir gemi düşündük, bu geminin bir kaptanı olduğu gibi devlet, ya yani bir devlet, bir devlette bir iktidar bulunması son derece önemli. Bunlar halkın birbiriyle iyi geçinmesi için ve adaletin tahakkuk etmesi için, insanların birbirlerine düşmanlık yapmamaları için, dostluk beslemeleri için yine önemli hususlardan bir tanesi bunu sağlayan. O zaman işte devlet, devlet olmadığı zaman oralarda onlara sahip çıkmak değil mi? Yani evet, o hali yürütmek, sivil toplum örgütleri, bütün bunların maksadı ne? Gayesine bir devlet oluşturuyoruz.
Evet.
İktidar oluşturuyoruz. Sivil toplum kuruluşları oluşturuyoruz. Bütün bunların bir maksadı ve hedefi var. Nedir o maksat ve hedef? İnsanlığın huzuru.
Evet.
Bizim için. Yani her birisi insanlığın huzurunu temin etmek için.
Her şey
o huzur olmadığı
için.
Zaman her şey insan için. O huzur olmadığı zaman işte millet içerisinde bir kargaşa, bir fitne ve bir muhabbetsizlik, kavga, kaos değil mi? Hemen
evet, evet.
Oluşu veriyor. Yani bir anda oluşturmak mümkün. İnsanlar böyle fitillenmeye hazır, saatli bomba gibi bekliyorlar bu olmadığı zaman.
Evet.
Halbuki kime, senin o gün belki de o kişinin ekmeğini alıp yedin. Yani birbirini sevmek noktasıyla bu devletin bu mutluluğu sağlayıcı unsurları dikkat etmek, onlara sahip çıkmak ve onların yanında olmak, devletin yanında olmak bu noktada son derece mühim hadiselerden evet, bir tanesi.
Tarihte de bunu hep gördük. Tarih tekerrürden ibarettir, boşuna dememişler demek ki. Son günlerdeki olaylar da bunu belki tam teyit oldu hocam.
Doğru.
Hani demişler ya devlet başa ya kuzgun leşe.
Bu da devlet orada olmadığı zaman bunun da örneklerini
evet,
yine dünyadaki devletlerden görüyoruz.
Evet hocam, çok güzel. Hocam isterseniz kısa bir ara verelim.
Tamam.
İkinci bölümde tekrar buluşmak dileğiyle sevgili dinleyiciler. Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının ikinci bölümünde tekrar beraberiz. Misafirimiz her zamanki gibi hocamız Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey. Hocam birinci bölümde güzel anlattınız. Herkes mutlu olmak ister. Rahat yaşamak ister. Devlette, iktidarda, herkes ama. İnsanlar evet, da hatta bizler de. Ama mutlu olan çok az. Neden?
Neden?
Nasıl mutlu olacağız? Yani rastgele mi yaşayacağız? Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?
Şimdi önce şunu bilmek lazım. Mutluluk kalbidir.
Evet.
Mutluluk bir iç huzurudur. Yani mutluluk zenginlikle, parayla, başka şeylerle olacak bir şey değildir. Yine içeride böyle söyleyince belki dışarıdaki insanlar ve çok zengin insanlar sizden şu anda çok daha mutsuz olabilirler dedim.
Evet.
Yani mutluluk çok farklı bir şey. Siz burada belki de çok daha mutlu bir durumda olabilirsiniz. Mutluluk farklı bir şey. Eğer mutluluk parayla satın alınan bir şey olsaydı zenginler çuval çuval alırlardı mutluluğu.
Bize mutluluk kalmazdı.
Ve yaşarlardı, mutluluk kalmazdı. Halbuki bugün bir iş adamı eve gittiğinde belki hasta bir annesi, babası, hasta bir çocuğu değil mi? Yani onu gördüğün zaman çok büyük bir üzüntü içerisinde kimseler olabilir.
Evet.
Çok mukbili gördüm ki güler içi kan ağlar. Handan görünen herkesi hürrem mi sanırsın demişler. Çok mukbili, çok ikbal sahibi, ikbal sahibi, mevki makam sahibi insanı gördüm ki güler. Ama içi kan ağlar. Handan görünen herkesi hürrem mi sanırsın? Handan görünüyor, çok neşeli görünüyor ama onu hürrem zannetme. Çok geceleri ağlayan, gündüzleri gülen insanlar arasında ama geceleri ağlayan insanlar vardır. Onun için mutluluk önce iç huzurudur, kalbidir. O sebeple de insanın kendini ve kendinin üzerindeki nimetleri bilmesi lazım. Mesela bir insanın böyle bazen şuraya gelemedim, bunu olamadım diye nice üzülen insanlar, acaba bir anda iki gözüne sahip olduğunun nimetini, bir tad alma nimetine, bugün bir insanın küçücük bir sinir ucu dokunsan tad alma nimeti gider. Yani yediği her şeyin tatsız ve tuzsuz olduğunu düşünse, o tad alma duygusundaki kendisinin işitme duygusunu, akıl duygusunu, ki üzerindeki nice nimetleri düşünse, acaba nasıl bir huzur içerisinde üzülür mü bazı şeyleri kaybettim düşüncesiyle bu insan üzülür mü?
Üzülmez mi?
değil mi? Yani veya kaybettiği zaman ne kadar bir sıkıntı içerisine girer. Dolayısıyla insan kanaat sahibi olmalıdır. Kanaat sahibi olan. Çünkü insan doymaz. İnsan bir vadi dolusu altını olsa ikincisini ister buyuruluyor. İnsanın doyması mümkün değildir. O zaman insanın mutluluğu için kanaat sahibi olmasıdır. Kendisine gelenlerle yetinmesi gerekir. Sahip olduklarıyla mutluluk duyması gerekir, yetinmesi gerekir. O sebeple eskiden dergahlarda insanın nefsiyle cihadı öğretirlerdi. Çünkü nefis doyumsuzdur. Nefis hep ister. Mesela eskileri ele alalım. Eskilerin bizim büyüklerimizi babana mesela sorduğun zaman, onların hayatını, dedelerinin hayatını anlattığı zaman her birinin bir evi vardı.
Evet.
Ataerkil bir aileydik değil mi? Yani tabii. Babanın ve dedenin bir evi var. Baba orada oturuyor. Oğlu evleniyor. O da orada oturuyor. Büyük nine var. Anne var. Gelin var. Üç nesil aynı ev içerisinde yaşıyordu insanlar. Yaşıyor, evet. Ve çok mutluydular.
Mutluydular, evet.
Değil mi? Yani ve şimdi her birisinin ayrı evi var. Ama o mutluluk var mı?
Yok.
O muhabbet var mı? Acaba bunu değerlendirmek lazım. Bakın, eski insanların bir evi yoktu. Görünüşte bir evi vardı. Sahip olduğu ev birdi. Fakat eski insanlar köylere gittiği zaman her köyde o insanın 3-5 tane dostu vardı. Gittiği evleri vardı.
Evet.
Ben biliyorum, gittiği zaman geri dön, orada yatarlardı. Onu misafir edecek 3-5 tane. Ben bir defa Boyabat'ın Çorak köyünden kalktım böyle. Biz pazara günlük normal yürüyüşle 3 günlük bir yere gittik. Giderken 5 tane köyde kaldık. Ve her köyde benim, o zaman şimdi rahmetli oldu, bizim eniştemiz vardı. Onu herkes misafir etmeye uğraşırlardı. Ne var? Evleri var insanların. Yani onları misafir eden, davet eden insanlar var. Her evde bugün insan yetiştiren kimseler, insanla uğraşıyorsanız, ki Fehim Bey siz de bu noktada bir yurt eğitim müdürüsünüz, evet. Ademler'de.
Evet.
Şimdi yetiştirdiğiniz her insan, her memleketten sizin neyiniz var?
Bir evimiz var.
Bir eviniz var.
Dostum var.
İşte asıl huzur, asıl mutluluk budur. Gerçi insanlar belki otellere, bir takım yerlerde kalmaya gidiyorlar ama insanla dost kazanan insanın her yerde bir evi var demektir. Kapısını çalabileceği kapı var demektir. Bu müthiş bir mutluluktur.
Doğru.
Huzurdur.
Doğru.
Halbuki bugün evler var. Bugün insanlar ne yapıyor bakın, o olmayınca? Herkes her yerde bir ev yaptırmaya kalkışıyor.
Yazlık, kışlık.
Yazlık yaptırıyor, kışlık yaptırıyor. Tatil köylerinde değil mi?
Evet.
Yerler alıyor. Mutlaka yani 10 yerde ev. Ömrü taş ve toprakla uğraşmakla geçiyor.
Evet.
İnsan kazan. Merak etme, ev kazandın.
Evet.
Yani orada sen misafir kalabilirsin ve insanlar o evlerinde üçer beşer gece yatamıyorlar. Ben çoğuna şahit oluyorum. 3 gece 5 gece o yaptırmış olduğu evlerde belki bir gece kalmadan satıyor adam bazen evlerine.
Evet.
Bir gece kalmadan.
Evet.
İşte mutluluk budur. Her yerde bir dostunu. Ya yani eve gidiyorsun, yalnızsın. Yalnızlık duygusu son derece kötü
acı bir
şeydir.
Duygu.
Acı bir şeydir. Yalnızlık asıl garip olan. Yalnız olandır. Halbuki bir ve beraber olan insan yalnız değildir. Belki şurada dedim, sizler orada yalnız değilsiniz. Etrafınızda hocalar var.
Evet.
Arkadaşlarınız var. Memurlar var. Amiriniz var. Yalnızlık çekmiyorsunuz. Halbuki Fuzuli'nin bir beyti var ki, evet. Ne yanar kimse bana ateşi dilden özge, ne açar kimse kapın bağdı sabahdan gayrı diyor. Asıl yalnızlığı ve garipliği görüyor musun? Ne yanar kimse bana ateşi dilden özge, gönlümün ateşinden başka bana yanan yok. Ne açar kimse kapın bağdı sabahdan gayrı. Sabah rüzgarından başka da kapını çalan yok. Yunus Emre'de ne diyor? Bir garip ölmüş diyeler, 3 günden sonra duyalar, soğuk su ile yiyorlar, şöyle garip bencileyim. İşte yalnızlık, işte gariplik, işte zorluk. Halbuki dostu olan, ahbabı olan, konuşacağı kimseler olan insanlar ne mutludur.
Evet.
Bütün bu zenginlikleri bulabilmesi lazım. Şimdi insanlar bir de sanal dünyanın içerisine düşüyorlar.
Maalesef.
Bu da maalesef çok kötü bir şey. Bundan kurtulması gerekiyor insanların. Sanal dünyanın içerisinde batmaması gerekiyor, kurtulması gerekiyor. Orada durabileceği kadar bir vakit durması gerekiyor. Mesela mutluluk vermektir, verebilmektir.
Paylaşmaktır.
Çünkü paylaşmaktır. Bunu yapamayan insanlar maalesef onlar da huzuru ve mutluluğu bulamıyorlar. Halbuki din kardeşi için kendisi için istediğini din kardeşi için de istemeyen kamil bir mümin olamaz.
Evet.
Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. Bakın hadis-i şerif iki tane. Fakat öyle şey veriyor ki bir topluma, öyle bir sevgi aşılıyor ki, öyle bir muhabbet aşılıyor ki, birliktelik aşılıyor ki, şunu yaptığı zaman insanları, hapishanelerin hepsini kapatırsınız.
Evet.
Eğer toplumumuz şu hali yaşatsın, Türkiye'de hapishane diye bir şey kalmaz. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.
Evet.
Sen komşuyu doyurduktan sonra kim kimin malını gasp eder?
Evet.
Kim kimin malına göz diker? Bir ekmeğini, bir varlığını paylaştığın zaman,
evet,
değil mi yani? Kesinlikle. Onun halini, hatırını sorduğun zaman ve bir mümin kendisi için istediğini din kardeşi için de istemedikçe kamil mümin olamaz. Bakın ne kadar iki ölçü.
Demek ki biz koptuk bazı şeylerden.
Unuttuk. Toplum olarak unuttuk. Ve vazgeçtik. O unutkanlık başka şeyleri getirdi, değil mi? Yani mesela Peygamber Efendimiz zamanında Bizans'tan bir doktor geliyor.
Evet.
Doktor geliyor hediye olarak. Aylarca kalıyor Medine'de. Hiç hasta gelmiyor. Kendisine.
Evet.
Hasta gelmiyor. Sıkılıyor. Peygamber Efendimiz'e geliyor. Ya Resulallah izin verirseniz ben dönmek istiyorum. Neden? Daha bir şeye mi üzüldün? Sıkıldın, daraldın, ihtiyacın var? Hayır, hiçbir şey yok. Gayet memnun. Yemeğim geliyor, içmem geliyor. Neden? Hasta gelmiyor. Ben buraya hizmet etmeye geldim. Beni buraya sizin hastalarınıza bakmaya gönderdiler. Ancak aylar oldu, bir tek hasta yok. Ben boş oturuyorum diyor. Sıkıldım.
Evet.
Peygamber Efendimiz aylarca ve yıllarca burada kalsan ashabım sana bakar. Hiçbir sıkıntı çekmezsin, misafirimizsin. Gitmek istersen gidebilirsin. Ama kalmak istersen misafirimizsin, sana bakmak bize vazifedir, bakarız. Fakat hasta bekleme. Benim ashabım hasta olmaz buyuruyor. Neden ya Resulallah? Çünkü onlara ben hasta olmamayı öğrettim. Az yemek, az uyumak, az konuşmak.
Temizliğe riayet.
Temizliğe riayet. Bunu sonra ne derler? Hani bugün acıkmadan yeme, doymadan kalk. Şimdi doktora gittiği zaman değil mi? Çoğunluk, evet, yeme ve içmeye dikkat etmemekten kaynaklanıyor.
Evet.
Yeme ve içmeye dikkat etmemekten kaynaklanıyor. Yediğin şeylere dikkat edeceksin, içtiğin şeylere dikkat edeceksin. Buna dikkat ettiğin zaman bakıyorsun zinde, evet, sıhhatli. Hiçbir mesele yok. İşte buyur. İnsanın huzuru diğer iki şeyde insanla sen verdiğin zaman, onunla ekmeğini paylaştığın zaman, kardeşine yardımcı olduğun zaman o da seni seviyor. İşte sevgi. Milletler arasında, toplumda huzuru o iki komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. Eskiden bir yerde bir kişi ölse bir mahallede onunla beraber 40 gün üzülürlerdi.
Ya.
Şimdi yanı başında öbür tarafta
haberi
düğün, dernek, davullar, zurnalarla işleniyor. Hani belki yapabilirsin ama saygılı bir şekilde yapabilirsin. O kimse seni ne kadar sever, ne kadar muhabbet duyar. Yani toplumda muhabbeti artırıcı, sevgiyi artırıcı, dayanışmayı artırıcı, birlikteliği artırıcı hususlara çok önem vermek gerekir. İşte bunlar aynı zamanda bu derneklerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla olan hadiseler.
Yani insan ben ne yapacağım diye düşünmesin. Herkesin yapacağı bir şey vardır muhakkak.
Evet. Şimdi diğeri de mesela İnsanın bu maddi noktaları, hani mesela maddi bakımdan parası, ihtiyacı bir takım, bunlarda kanaat gerekir. Kanaatsiz olursa kişi, kanaatsiz olursa huzursuz olur. Neden daha fazla yok? Neden yok? Şöyle, onun için insan dünyalıkta kendinden aşağısına bakmalıdır deniyor. Senin ne kadar malın varsa, ne kadar az varsa senden daha azı olan var.
Ölçü o değil mi?
Ölçü o. Dünyalık işinde kendinden aşağıya bakarsan huzurlu olursun. Malınla kanaat edersin. Kanaat en büyük zenginliktir o sebeple.
Evet.
Bir de manevi noktaları var huzurun. Manevi huzuru, iç huzuru olan husus var. Yani işte bu noktada da güçlü insanda bir iman gerekir. Mesela sabır gerekir. İnsan bir takım sıkıntılara katlanabilir, derdü bela gelebilir kendisine. Bu noktada ne gerekir? Sabır gerekir. Çünkü bunun bir hatası sebebiyle olduğunu bilir, bir yanlışı sebebiyle olduğunu bilir, kendisinden olduğunu bilir ve buna sabır gerekir. Sabrı elden komamaktır evla ki olur koruk, sabrıyla helva demişler. Sabrıyla koruk helva olur diyorlar ya, işte onu bir şair de sabrı elden komamaktır evla ki olur koruk, sabrıyla helva. Sabır imanın yarısıdır derler. Evet. Sabreden mutlaka zafere ulaşır, neticeye ulaşır. Sonu iyi gelir.
Hatta eskiler yani kendilerine öyle bir hayat düsturu elde etmişler ki yüzüklerine bile bunlar yazarlarmış değil mi hocam?
Evet.
Yüzükte bir tuğra gibi sabır eden zafere ulaşır.
Zafere ulaşır. Yani. Evet. Mesela metanet, dayanıklılık vardır. Tevekkül vardır. Değil mi? Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Hoştur bana senden gelen. Ya hil atü yahut kefen. Ya gonca gül yahut diken. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Çok hoş ve güzel ifadeler. Biz maalesef bu ifadelerden, bu sözlerden, eski kültürümüzden, şeylerden uzaklaştık. Tanımıyoruz. Yunus Emre'den 3-5 beyit okuyamıyoruz. Mevlana'yı bilmiyoruz, okumuyoruz. Neyle uğraşıyoruz? Hep dünyalık işlerle uğraşıyoruz. Dünyalık meselelerle. Dünyalık da insanın eline geçecek bellidir. Bir miktardır.
Dolayısıyla. Takdir
edilmiştir değil mi? Ya, evet. O sebeple de insanın başka şeylerini çok düşünmesi lazım. Mesela insan ne olmak ister? Hükmetmek ister. İnsan devlet olmak ister. İnsan gerçekten para, mevki, makam. En yüksek Osmanlı'da misal padişah, Kanuni Sultan Süleyman'ı düşünelim. Kanuni Sultan Süleyman.
Evet.
Bir göz işaretiyle 300 bin kişinin ölüme gittiği, askerleri, hazineleri, 46 yıl hüküm sürmüş bir padişah. Grand Türk, Büyük Türk, Muhteşem Süleyman denilen şahsiyet, yani öyle bir beyit söylüyor ki, halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Şu sözü acaba hangi halde söyledi, hangi durumda söyledi, nasıl bir iç sıkıntısı içerisinde söyledi? Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Halk içinde devlet gibi muteber, buradaki devlet, muhtemelen o padişahlık, o hükümranlık, o hükmetme, o bulunduğu makamda bir devlet sahibi olma.
Herkesin olmayı
halk
istediği.
Halk içinde böyle bir, bundan daha muteber bir şey yok. Ancak olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. O kim bilir sabaha kadar hangi bir hastalık, hangi bir üzüntü, hangi bir rahatsızlık sebebiyle bir iç sıkıntısı içindeydi ki bir nefes sıhhat hepsine bedeldir dedi. Sıhhat yoksa ne var?
Evet. Dünya senin olsa neye yarar?
Neye yarar? Yine Yavuz Sultan Selim değil mi Osmanlı evet. padişahları içerisinde Cihangir padişahlardan bir tanesi diyor ki saltanatı alem olmak bir kuru kavga imiş, bir veliye bende olmak cümleden evla imiş. Bütün bu cihan saltanatı denilen şey bir kuru kavga. Kuru kavga. Evet. Halbuki bir veliye bende olmak, bir alimin huzurunda ilimle meşgul olmak, ilimden nasipdar olmak, güzel işler yapmak, bütün bunların hepsinden evla ve üstün imiş. Asıl olan budur. O sebeple bugün toplumumuzda gerçekten birliğe, beraberliğe, muhabbete, sevgiye çok büyük ihtiyaç var. İnsanlara hep sıcak durmak, yakın durmak, insanlara yardımcı olmak gerekir ve bu konuda çalışan, önder olan insanlara da teşvik edici olmak gerekir diye düşünüyorum. Ve sevgili TGRT FM dinleyicilerine muhabbetlerimi sunuyorum. Hayırlı geceler diliyorum.
Hocam çok teşekkür ederiz. Biz de sizlere ve bu tür kuruluşlara, derneklere başarılar diliyoruz. Yanlarındayız her zaman. Sevgili dinleyiciler, bugün de Tarih ve İnsan programının sonuna geldik. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırladı ve sundu. Teknik yapımda Yusuf Özbakır kardeşimiz yardımda bulundu. Ben Deniz Fehim Harmanşah programı sundum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a ısmarladık efendim.
Tarih ve insan.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.